Ayrım 9. Sayfa numarası 122. Aslında büyük olasılıkla bütün bu geriye yönsemeli ve modernleşmeye tepkimeci, reaktif davranışlar ve kişilerdeki bu davranışların sembolik dolaşımlarla hayata aktarıldığı siyasal ve kültürel hareketler geçicidir. Kalıcı olan ise büyük değişim damarı boyunca sürüp giden ve kendisiyle birlikte toplumun her kesimini sürükleyen sanayileşme sonrası kapitalist toplumlardaki sermayenin rasyonalizasyonu hareketidir. Tepkimeci hareketler bu ana damardaki değişmeye uyumlanmanın yarattığı acıları, utanmaları hafifleten ve zamana yayan hareketlerdir. Kocaya giden eski zaman kızlarının davranışıdır bu hareketlere katılan kesimlerdeki insanların davranış biçimi. Hem ağlarım hem giderim. Nitekim bu siyasal hareketlerden yerel seçimlerde metropollerin ana kent belediyelerine başkan adayı olarak ortaya çıkan kimselerin arsa kapatma, arsa spekülasyonu, siyasal nüfus kullanma, Bosna'ya yardım paralarını kuşku yaratacak şekilde toplama gibi davranışları diğer köşeyi dönmecilerde görülen davranışlardan hiç farklı değildir. Her iki kesimin becerikleri aynı yükselen değerlere göre yaşamaktadır. Bilincinde olmaktan alıkonulduğumuz ortak kimliğimiz. Bu ve buna benzer birçok örnekten de anlaşılacağı gibi kabile hayatının gerçekliği olan ekonomik ve topluluksal temeli olan kimliğinden yoksun kalmış modern dönemin insanı gitgide belirginleşen yeni bir ortak kimlik edinmektedir. Bu yeni ortak kimlik günümüzde modern toplumsal sistemlerin, teknolojinin rasyonelleşmesini sürdürmekte olan sermayenin uluslararası örgütlenmesinin karşısında gitgide insanal özünden, hemcinslerinden ve doğadan yabancılaşan insan kimliğidir. Dinsel bir görünüme bürünen gerici hareketlerde batılı toplumlar karşısında kendine dönüş çağrısı yapan milliyetçi, etnosentrik hareketlerde bu milliyetçi hareketlerin içinde yeni yeni önem kazanan arınmacı, Balkanlaşma hareketleri de ve bütün bunların dışında kalan gönüller şen olsun muhabbeti için yola çıkan bizdeki Cem Boyner ve çevresindekilerin oluşturmaya çalıştığı cinsten hareketlerde modern toplumlardaki insanların henüz bilincine varmadıkları, farkına varmaktan sürekli alıkonuldukları bu yabancılaşmış insan ortak kimliğinin yansımalarıdır. Dünyanın yeniden biçimlenmesini yaşadığımız bu süreçte Türkiye'nin bağımlı bir öğe olacağı söylenebilir. Kültür hayatın maddi örgütlenmesindeki değişimleri izler fakat bu değişimlerin hız ve yönünü belirli oranda etkileyerek değiştiği için önümüzdeki 10 yıllar boyunca kültürümüzün ve kimliğimizin dünyadaki küreselleşmeye bağımlı bir değişime uğrayacağını söyleyebiliriz. Bu değişim elbette ki küreselleşmenin getirdiği yeni değerlere göre mevcut değerler sistemimizin içeriğinde öğelerinde değişmeleri neden olacaktır. Ayrıca bu mevcut değerlerle benimseyecek olduğumuz yeni küreselleşmeye bağlı değerler arasındaki hiyerarşiyi değiştiren bir değişim olacaktır. Öte yandan dış toplumlardaki etici gücün önümüze getirip koyacağı bu yeni değerleri benimserken göstereceğimiz tepkiler uzun bir süre sürecektir. Milliyetçilik, dinsel köktencilik, etnosantrik, içe kapanmacı ve kendi geçmişinden avuntular çıkarmaya çalışan kültürel siyasal hareketler ilgi çekiciliklerini sürdürecek, hatta arttıracaklardır. Ta ki bütün bunların işe yaramayacağını, bu tür tepkimeci davranışlarla günümüzün dünyası karşısında işe yarayacak bir kimlik kazanamayacağımızı anlayacak deneyim düzeyine varmamıza dek. Bu düzeye vardığımızda şimdi yaşadığımız küresel modernleşme sürecinin sorunlarının bu sürecin kendi yönünde aşılması ile çözümlenebileceğini anlayacağız. Çözümün de bir ülkede değil, bütün insanlığın hayatında ve dünyasında gerçekleştirilecek yeni düzenlemeler ile bulunabileceğini göreceğiz. Yani yabancılaşma dediğimiz olgunun çözüme kavuşturulması ile. Böyle bir aşamaya geldiğimizde günümüzün dünyasında bizim için tek bir gerçek ortak kimliğin söz konusu olduğunu, bunun da eksik tutulan modernleşme süreci karşısında gerçekliği bulanıklaştırılmış, yabancılaşmış insan kimliği olduğunu fark edeceğiz. Varlık, sayı 1045, Ekim 1994. Kitle kültürü, insan olmanın tuhaf serüveni. Paranoid bir bilgilenme biçimi, ahlakçılık. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplumlarda ahlakçı bir bakış tarzı olmuştur ama sözünü ettiğimiz bu ahlakçı tutumun amacı toplumu ahlaklı bir topluma dönüştürmek değildir. Bu bakış bir yandan gerçekliği kabullenemez ve onu protesto eder, bir yandan da yanlış ve yanıltıcı bir bilgilenme süreci sonunda gerçeklikle uzlaşır. Toplumsal gerçekliğe pozitif bir tutumla bakacak yerde ona kendi içindeki korkular, düş kırıklıkları, düşmanlıklar ve bunun gibi yoluyla karmaşık bir biçimde bakan bu tip ahlakçı sonunda kendi benliğinde parçalar ve kendi gibi yarı eğitilmişlerin ortaklaşa projeksiyonlarının tahakkümü altına girer. Tarih boyunca toplumda ahlaksızların kim olduğunu belirlemek sanıldığından daha güç bir iştir. Hazreti Musa'dan beri ahlaklılığın ölçülerini koyan kurallar var ve bunlar her zaman toplumun her kesimi tarafından çiğnene gelmiş. Bu nedenle herhangi bir toplumda ahlaklı ve ahlaksız olanlar arasındaki çizgiyi sosyolojik olarak çizmek zordur. Böyle bir çizgiyi çekmek için söz konusu toplumdaki nimet ve külfetlerin dağılımını iyi bilmek gerekir. Çünkü açıktır ki nimetten daha çok pay alanların ahlaklı olabilmesi almayanlara göre daha kolaydır. Ayrıca pay alanın ahlaklı oluşunun görece maliyet ve değeriyle alamayanın ahlaksızlığının görece maliyet ve değeri sorunu da vardır. Ahlakçılık epistemolojik bir yöntemden kaynaklanan çarpıtılmış bir bilgi biçimi bir aldanmadır. Bunu anlamak için ahlaksız nitelemesini inceleyelim. 1. Ahlaksızlar, verili toplum bu tür bir azınlığa ihtiyaç duyduğu için vardır. Tarihte var olan tüm toplumlar eşitsizlik ve insanın insan üzerindeki sultasına dayandıklarından, kendi akıl dışı tutumlarını örtebilmek için böyle bir kesimi kendi içinde tanımlayıp oluşturur. Çünkü çoğunluğun toplumsal sisteme karşı duyduğu ya da duyabileceği tepkiyi akıtacak bir kanal bulmak zorundadır. 2. Verili toplumun akıl dışılığını fark etmeyenlerle düzene karşı olmayanların ahlakçılığı ise toplumu değiştirerek herkesin daha ahlaklı olması için gereken maddi ve manevi olanakları hazırlamaktan kaçınmak anlamına gelir. Sözü geçen her iki anlayışta kendi akıl dışı akılcılığını üretmekte olan verili düzene hizmet eder. 3. Verili düzenin sürmesini kendi toplumsal konumları için vazgeçilmez sayan kesimlerdeki ahlakçılık bir bakıma bu düzenin başka insanlara yüklediği maddi ve manevi maişetleri gördükçe kendilerine karşı duydukları nefreti de yansıtır. Ahlakçılık bu nefretin projeksiyonu olur. Bazı yorumculara göre yeni bir egemen kesimin kendi üst yapısını oluştururken katlandığı gerçekten ahlaklı yaşama zorunluluğu özellikle sofu üyelerin ahlaksızlıkların yaşadığı cenneti kıskanmalarında da kaynaklanmaktadır. Günümüzün kapitalist toplumlarında ise yarışma duygusu ve görünüşe verilen önem artmıştır. Ahlaklı olmaya çabalayan alt orta sınıf, ahlaklı olmayan biraz boş verenlerin elde ettikleri cenneti kıskanmaktadır. Bunların ahlaksızlara tepkisi, ahlaksızlıkla elde edilen cennetin verili toplumsal düzen içinde güvenceye kavuşması durumunda hemen güçsüzleşir. Örneğin, ucuz bir gazinoda çalışıp çıplak resimlerini yayımlayan ahlaksız yeni sanatçılara kızarken, aynı yoldan geçip pahalı yerlerde sahneye çıkan hanımefendi sanatçılara imrenir. 4. Alt kesimlerin ahlakçılığı verili düzene uyumlanmalarında yararlı bir araçtır. Bu ahlakçılığa göre ünlü, zengin, sanatçı, güçlü olanlar salt ahlaksızlıklarından ötürü böyle olmuştur. Verili düzenin sunduğu nimetler bu açık göz ahlaksızlar tarafından kapılmaktadır. Düzenin herkese minnet dağıtmadığını düşünemeyen bu insanlar kaderlerini boyun eğmeye razı olurlar ve yalnızca ahlaklı oluşlarıyla övünürler. Ama aynı zamanda katlanması güçleşen toplumsal gerçekliğe duydukları yoğun nefret çarpık bir toplumsal protesto ihtiyacı oluşturur. Vasati insanın yaşanan gerçekliğe karşı tepkisi semantik olarak bu yanlış ve ters örülmüş dokunun içinde oluşmaktadır. 5. Verili toplumlardaki gerçek hayatı yaşayan her insan ayakta kalabilmek için derece derece ahlaksız olmak zorunda olduğundan bu yanlış protesto sonuçta bir sürü az ahlaksızın bir sürü çok ahlaksıza düşman olmasına yol açar. En yaygın ahlaksızlık ise başkaları karşısında tek geçerli ölçütün kendi ölçütümüz olduğuna ilişkin pragmatik yargımızdır. Böylelikle yaşadığımız toplumun haritasını merkezde bir ben ile onu kuşatan toplum ben şeklindeki ahlaksızlar ve potansiyel düşmanlar olarak görmeye başlarız. Sonuçta toplumsal gerçekliğin değil birbirimizin kurbanıymışız gibi birbirimizle uğraşmaya başlarız. 6. Liberal ahlakçılarda ahlaklı olmanın maddi koşullarını yaratmak yerine nasihatle, eğitimle ahlaksızlığa karşı cihat açmak isterler. Oysa Sitoyen, yurttaş olabilmenin iktisadi ve siyasal temellerinden yoksun kesimlerin ahlaklı olmasını istemek boş bir beklentidir. Üstelik liberal ahlakçılar cennete giden yolun siyasal iktidar ilişkilerinden geçtiğini unutturdukları ölçüde alt kesimin sırtından peygamber öğütücülüğü yapmak damgasından kurtulamazlar. Ahlakçılık niçin paranoid bir bilgilenme yöntemidir? Bütün bunlardan sonra ahlakçılığın bir bilgilenme biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal gerçekliğe ilişkin bir bilgi üretme biçimi ve yöntemi. Ahlakçılık, empirik olarak görüleni akıl dışı bazı olguların dolayımı ile algılar. Bu ise algılamayı yapan kişinin bireysel akıl dışılığı değil, toplumsal sistemin kuruluş mantığındaki akıl dışılıktır. Bu nedenle toplumsal sistem için tehlikeli bir hastalık değil, hatta yararlı ve gereklidir. Çünkü bir aldatmaca işlevi görerek kişiye çarpıtılmış biçimde de olsa bir protesto potansiyelini sürdürme olanağı verir, bir yandan da protestonun zararsız bir kanalda emilmesini sağlar. Bu bakımdan ahlaklı olmaya boş veren bir tavırdan çok daha tehlikeli olabilir ahlakçılık. Toplumun dönüşümü açısından, çünkü boş verme tavrında çarpık verili durumun ve değerlerinin reddi vardır. Ahlakçılık ise insanın durumuna gerçek anlamda kayıtsızdır. Nazi Almanyası gibi olağanüstü konjonktürler yaşayan toplumlarda bu ayrım çok belirginleşmişti. Ahlakçının paranoid algılamasında bir protesto vardır ama doğru temeli oturtmayan bu protesto çok zaman verili yapının kurbanları olan en alt düzeydeki ahlaksızlara yönelir. Aynı şekilde alt düzeyde olanlar da kendi gerçekliklerine duydukları düşmanlığı kendi dışlarındaki bir nesneye yansıtmak için ahlakçının tavrını benimseyebilirler. Yaşanan gerçeklik ancak bu yanlış bilgilenme ile benimsenebildiği için paranoid algılama yaygınlaşır. Gerçekliğe akıl düzeyinde erişmeyen kişi, gerçekliği toplumun genel geçer ahlak değerleri içinde sıkışmış ön edimler düzeyinde kavrar. Bu kendiliğinden anti-entelektüelizm, günümüzün vasati insanının temelidir. Üstelik bu yalnızca bir kültürsüzlük, eğitimsizlik sorunu da değildir. En yüksek olanaklara sahip olmuş ve onları kullanmış kesim de bu düzeye varamayanlarla birlikte ortak bir anti-entelektüelizmde buluşabilir. Çağımızın iletişim araçlarının yaygınlaşan görselliği de bu eğilimin bir aracıdır. Böylece belirli durumdan yararlanan seçkin azınlık, onun egemenliğindeki edilginleşmiş kitle ve kitleselleşmiş okurun zevkine hitap eden çok satar sanatçı aynı yanlış bilgilenme sürecinde buluşurlar. Vasati insanın ön yargılarını çoğaltarak bir yandan gerçekliği çıplak haliyle görmekten uzaklaşır, bir yandan da onu çarpıtıp süsleyerek benimserler. Bu çarpık protesto ve çarpık benimseme faşizmin belli zamanlarda başarıyla kullandığı kitle psikolojisinin de önemli öğeleri arasındadır. Bu üç duruma varılmaksızın da baskıcı toplumun ahlakçılığı baskının arttırılmasına yönelik hastalıklı talebi canlı tutar. Kısır döngü vasatinin entelektüel algılamaya düşman tahakkümünü kalıcılaştırır. Buraya kadar söylenenlerden toplumsal hayatta ahlakın gerekli olmadığını savunulduğu sonucunu çıkarmak yanlış olur. Okuduğum güzel bir yazıda belirtildiği gibi ahlaklı ve ahlakçı başka şeylerdir. Ahlaklı olmak gereklidir ama bunun için herkes kendi adına düşünebilmeli ve konuşabilmeli, akılcı bir bilgilenme olanağına sahip olmalıdır. Ve herkes bu haklara saygı duymalıdır, yoksa toplum adına ya da bir sınıf adına konuşma ayrıcalıklarını sonsuza kadar kurumsallaştırmak isteyenler, kendi malları saydıkları daha iyi bir toplum düşünebilme ayrıcalığından yeni bir baskı aracı üretirler. Unutmayalım ki verili sistemin bugününde yaşarken başkalarından daha ahlaklı olabilmek çok durumda eskiden yaşanıp unutulmuş ahlaksızlıkların mirasına dayanabilir. Bu anlamda ciddi bir maliyeti bile olmayan bu başkasının sırtından edinilme ahlaklılık, bugün ahlaksız sayılan aşağıdaki kesimlere henüz hesabı verilmemiş temiz görünmülü bir ahlaksızlık da olabilir. Örneğin gece kulüplerinde şarkı söyleyen kadınları, bunları soyup resmini satan magazinleri ve bu magazinleri okuyanları küçük gören devrimci kültür eleştirmenlerini, magazinleri küçük görenleri alaya alan başarılı magazin yöneticilerini, kısacası hepsini daha gelişkin bir analiz içinde değerlendirmeliyiz. Bestseller olayının zor iyimserliği. Bestseller olayını doğru bir yaklaşımla ele alabilmek için olumsuz yanlarını da olumlu yanlarını da birlikte göstermeye çalışmak zorundayız. Bunu söylerken dünyayı toz pembe göstermek isteyen bazı kültür sosyologları gibi var olan her şeyde bir hikmet vardır ya da çoğunluğun beğenisini kazanmış her şey kendi varoluş biçimi içinde de özgürleşimden yana hazır bir olanaktır demiyorum. Bestseller olgusunun bilinç endüstrisinin güdümleme yöntemlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu günümüzde bile realiteyi algılamakta gelişmesini tamamlayabilmiş bir zihinsel süreç düzeyi açısından baktığımızda olumsuz bulacağımız bestsellerlerde dahi en dipte canlılığını bütün bütüne yitirmemiş ama semantiği çarpık bir olumlu boyutun bulunduğunu söylemek istiyorum. Bugünkü kültür ortamının koşulları içinde bu boyutu fark etmedikçe satabilen ve kitlelere erişebilen bir sanatın yapılamayacağına dikkati çekmek istiyorum. Bu görüşümü sergileyebilmem için önce Bernard Berelson'un ve Frank Luther Mott'un bugün için klasik sayılabilecek makalelerinden bilgiler aktarmak, bunlara dayanarak bestseller olayının olumsuz yanlarını belirtmek istiyorum. Sonra da Marx'ın bir sözünü aktararak ve Frankfurt Okulu'nun kitle toplumu ve kitle kültürü ile ilgili 30-40 yıllık çalışmalarından çıkan sonuçları göz önünde tutarak bestseller olayı ile ilgili zor bir iyimserliği ya da zor bir iyimserlik olanağını işaret etmek istiyorum. Bestseller'ın temelindeki okuma biçimi. Berelson'un Kim Hangi Kitapları Niçin Okuyor başlıklı klasikleşmiş makalesinden beri biliyoruz ki çok okuma şansı bulabilen kitaplar insanların etrafındaki insanlar okuduğu için okuduğu kitaplar olmaktadır. Bu kitapların yerlenmesinin nedeni ise insanların etraflarındaki insanlara uyarak verili topluma adapte olmalarını kolaylaştırmak, bu kitapları topluma uyumlanmada bir eylem haritası olarak kullanmak istemeleridir. Buna sosyal bilimlerde bandwagon ya da sürünün dışında kalmama güdüsü diyoruz. Berelson ise buna daha kibar bir ifadeyle insanların kendilerini koruma güdüsü diyor. Bu okuma motivasyonu ile çoğunluğun okuduğu kitaplar nostaljik bir tutumla iyi kitapların okunduğunu sandığımız geçmiş yüzyıllarda da günümüzde de iyi kitaplar, yeniliklere açık liberal kitaplar, özgürleşim duygusu ve düşüncesini canlı tutan kitaplar olmamaktadır. Berelson, kitap okuma arttıkça toplumun daha açık düşünceli insanlardan oluşmuş bir topluma dönüşeceği yolundaki beklentilerin asılsız olduğu anlaşılıyor diyor. Çünkü insanlar ne kadar dar kafalı iseler, o kadar dar kafalılıkla dön dolaş kendi yanlış tutum, değer, inanç ve düşünce tarzlarının sırtını sıvazlayan kitapları okumaktadırlar. Ayrıca kitap okumaya yönelten en etkin neden verili topluma adaptasyon isteği olduğu için bu motivasyonla seçilen kitaplar insanı insanın karikatürüne dönüştürmüş bulunan verili hayatın etiğini haklılaştıran kitaplar olmaktadır. Bunun kural dışı örneği yok mu? Var. Ama Marx gibi, Freud gibi, Darwin gibi düşünürlerin kitapları eğer insanlar üzerinde olumlu yönde etkilerde bulunmuşlarsa gene Berelson'a göre bunu bu kitaplardan etkilenen insanlar tarafından okunduğu için değil, toplumsal hayatın çok farklı anlarındaki başka olayların yaşanması sonucu yapabilmişlerdir. Marx'ın kendisine küfreden sıradan bir aşağı orta sınıf üyesinin bugünkü tüketim olanaklarına kavuşmasındaki etkisi orta sınıfın Marx'ı okumasından değil, orta sınıfın ebediyen Marx'ı okumamasını isteyen başka kesimlerin ve uzmanlarının Marx'ı okumasındandır. Aynı şekilde günümüzün sadomasoşist kültür ortamında orta sınıfın büyük zevkle seyrettiği virilite yüklü reklam filmlerini yapanlar da Freud'u okumayan orta sınıfın aynı ergelci kültürüne kapatılmış kadınları ve erkekleri değil, Freud'u da dikkatle okuyan reklam stratejistleri olmaktadır. Reklamcılığın, popüler kültürün en rafine, en iyi işlenmiş üretim alanlarından biri olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bestseller roman yazma yöntemleri ile bunları TV dizisine dönüştürmede kullanılan yöntemler, kriterler reklamcılığın birçok kriter ve yöntemlerini paylaşmaktadır. Frank Luther Mott'un değişik dönemlerindeki bestsellerlerle ilgili içerik çalışması da bu yorumlamamı doğrulamaktadır. Mott, "Bestseller formülü diye bir şey var mı?" başlıklı makalesinde modern toplumlarda kitap okuyucularının çok heterojen bir kümelenme içinde olduklarını, bu nedenle kestirme yoldan bir bestseller formülü ortaya koymanın olanaksızlığını belirterek söze başlıyor. Fakat gene aynı yazara göre 1915'ten önceki bestsellerlerdeki dinsellik boyutunun ağır basması özelliğinin daha sonraki yılların bestsellerlerinde değişmiş oluşu bir yana çeşitli dönemlerin bestsellerlerinde çok önemli ortak özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin başta gelenleri topluma uyumlanmayı kolaylaştırıcı davranışları, değerleri, eylem biçimlerini öğretmekte olma özelliği ile topluma uyumlanmanın yarattığı ezikliği, horlanmışlığı, doyumsuzlukları telafi edici masalsı anlatılır. Anlatım ve yarı mistik yaklaşım olmaktadır. Topluma uyumlanma ve hemen paralelindeki bir başka motivasyon olan toplumda prestij kazanabilme amacı ile kitap okuma, daha çok formal eğitimi tam olmayanlar ile Formel eğitimi, çalışmakta olduğu alanda karşı karşıya kaldığı yarışmalara uygun ya da elverişli olmayanlar arasında görülmektedir. Bu kişiler iyi okumuş ya da kültürlü bir centilmenin okuması gereken kitapların listelerini alıp okudukları için ve okuma işini göreve döndürdükleri için düşünme yeteneklerini ve beyinlerini geliştirecek sindirilmiş bir okuma sürecine tahammül edememektedirler. İyi kitapları sindirmiş biri olmamakta, okumuşluğu kullanmak amacı ile kitaplar okumuş, incelik ve yaratıcılık düşmanı tutucular ve statü düşkünü kimseler olmaktadır. Bu nedenle adam olmanın yolu okumaktan geçer diye yola çıkan bu hırslı kişiler, adam olmak için okunması gereken kitap listelerini okudukça tutucu ve dar kafalı olmaktadırlar. Çoğunluğun okuduğu bestsellerlerdeki seks, şiddet, egzotik ortamların tasviri, güçlü karakterlerin bulunması, hatta mizah öğesi de kendi başına olumlu bir etkide bulunmamaktadır. Örneğin mizah öğesi bile bestsellerlerde başa çıkılamayan realiteye tepeden bakar gibi görünse de belirli duruma alışmayı, onu kanıksamayı kolaylaştırmaktadır. Berasından ve Mott'tan çıkan sonuç, bestsellerlerin ve ortalama insanların okuma motivasyonlarının verili topluma uyumlanmaya yönelik olduğu. Fakat her iki araştırmacı da bestsellerlerin bir yandan insanı verili topluma uyumlanmaya yöneltirken, bir yandan da bu uyumlanmanın yarattığı acıları dindirecek fantaziyalar oluşturduğuna işaret ediyor. Bu açıdan bakıldığında David Reisman'ın dünyanın gelmiş geçmiş en popüler kitaplarından Kitab-ı Mukaddes için söyledikleri ilginçleşiyor. Reisman, yalnız kalabalığın baş taraflarında bir dipnotunda hegemonik ideolojinin homojenliğinin en yoğun olduğu karanlık zamanlarda bile kutsal kitabın dahi bir yandan insanları verili durumu kabullenmeye yöneltirken bir yandan da tutsak okuyucu, captive audience olarak tutabildiği insanlara öte dünyada da olsa total bir özgürleşim vaadinde bulunmak zorunda kaldığını söylüyor. Reisman'a göre en karanlık dönemlerde bile insanoğlu verili durumu mutlak bir biçimde ve kalıcı olarak kabullenememektedir. Bunu Kitab-ı Mukaddes'in çarpık bir semantikle de olsa özgürleşim beklentisini bütün ortadan kaldıramayan söylem biçiminde dahi görmekteyiz. Reisman'ın bu tezi bestseller olayının ilk bakışta akla gelmeyen olumlu yanını fark etmemiz açısından çok önemli. İnsanın verili durumu hiçbir zaman tam olarak kabul etmediği görüşüne Marx'ın bir sözüyle Frankfurt okulunun bir görüşünü eklediğimizde daha da anlamlı bir durumla karşılaşmaktayız. Marx, insanlık ancak çözümleyebileceği sorunları önüne koyar diyor. Frankfurt Okulu'nun kitle toplumu ve kitle kültürü ile ilgili 30-40 yıl süren çalışmaları ise bize kitlelerdeki, kitle kültüründeki irrasyonelliklerin aslında bugünkü irrasyonel realiteye uyumlanma zorunluluğundan kaynaklanan tarihsel yani değiştirilebilir olgular olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle, Reisman'ı, Marx'ı ve Frankfurt Okulu üyelerinin dediklerini birlikte düşünecek olursak, bestseller olayının içinde özgürleşim beklentilerinin de bir yerinin olduğunu göz önünde tutmamız gerekiyor. Bu özgürleşim beklentilerinin semantiğinin çarpık oluşu, verili toplumsal konumu değiştirme olanaklarına bugün sahip olmadığını gören kitlelerin, yaşadıkları irrasyonel dış gerçekliğe uyumlanmayı tarihsel geçici bir zorunluluk olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu çarpıtılmış semantiğin özgürleşimci ütopya fantazya oluşturabilen bestsellerlerde bile özgürleşim beklentilerinin gerçekleştirilmesini tarihin dışında bir geleceğe ertelediği kuşkusuz doğrudur. Ama günümüzde insanı özgürleşmeye layık görmeyen dolaysız ya da dolaylı baskıcı siyasal programlara ya da köktenci gibi görünen nihilist edebiyata oranla özgürleşim beklentilerimizin suç sayılmadığı, dışlanmadığı, insanın siyasetin nesnesine indirgenmediği bu masalsı ve yarım istik yaklaşımlı kitapların daha umut verici olduğuna inanıyorum. Masalsı bir anlatım ile temasımızı sürdürdüğümüz hayal dünyasında da olsa bizlere neyin, hangi temel değerin peşinde olmamız gerektiğini artık sadece bu kitaplar söylüyor. Günümüzün çoğu saatlerini kitle toplumu insanı olarak yaşadığımız bugünkü hayatımızda yoksunlaştırılmakta olduğumuz düşünme yeteneğimize karşılık canlı kalan tek yanımız olan düşçü insan yanımızı artık sadece bunlar canlı tutabiliyor. Gösteri sayı 60, Kasım 1985.